Ayrı Bondart, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 158. Barikata 100 metre kala yolun sağ tarafındaki arazi yükseliyor, yan tarafta tümsek oluşturuyordu. Tungata direksiyonu oraya kırdı. Land Rover'ın çirkin, basık burnu yükseldi. Dört lastik bayıra keçi gibi sarıldı, tepesine vardı. Uzun sarı otların arasına daldı. Craig onu izleyemeyeceğini biliyordu. Mercedes alçak arabaydı. Altı parçalanırdı o yamaçta. O noktayı geçti, sonra barikat ön camını doldurduğunda frene bastı. Mercedes yan dönüp durdu, kendi tozu içinde boğuldu. Craig tüm ağırlığını kapıya verip yolun üzerine yuvarlandı. Dengesini buldu, sağ yamaca tırmandı. Land Rover 20 metre ilerideydi. Motoru düşük viteste çalışıyor, hırlıyor, inliyor, engebeli yolda sarsılıyor, parmak kalınlığındaki sık otları biçiyor, ağaçların arasından geçiyordu. Hızı koşan bir insan kadar yavaşlamıştı. Craig Tungata'nın barikatın çevresinden dolaşmayı başaracağını anlıyordu. Land Rover'ın önünü kesmek üzere atıldı, olanca hızıyla koştu. Sally Ann için duyduğu öfke ve korku yönetiyordu ayaklarını. Bir tek kere tökezledi. Tungata zebi ve onun yaklaştığını gördü, tüfeği tek eliyle kaldırdı. Sarsılan Land Rover'ın burnu üzerinden nişan almaya çalıştı. Ama Sally Ann kendini silahın üzerine attı, iki koluyla sarıldı, ağırlığıyla namluyu aşağıya doğru zorladı. Tungata da öbür elini direksiyondan çekemiyordu. Araba sarsılıyor, hopluyordu çünkü. Barikatın hizasını geçmişlerdi, Craig yetişemiyordu. Bunu anlayınca göğsüne bir sancı girdi, kükreyen taşıtın peşinden koştu. Sally Ann ile Tungata mücadele halindeydiler. Siyah adam sonunda kolunu kurtardı, elini bıçak gibi kullanarak Sally Ann'in kulak altına hızlı bir vuruş savurdu. Kız yüzük oyun ön panelin üzerine kapandı. Tungata direksiyonu çevirdi, araba döndü. Craig'e birkaç metrelik avantaj tanıdı. Sonra Land Rover bir an yüksek tümsekte durdu. Aşağıdaki yolun üzerine atlamadan önce titredi. Sonra da madenlerinin şangırtısı, dönen lastiklerinin uğultusu arasında yolun üzerine düştü. Craig gücünün ve kararlılığının son katresini kullanıp atıldı. O gözden kaybolduktan bir an sonra tümseğin üzerine vardı. 3 metre aşağıda Land Rover bir mucize sonucu hala 4 lastiğinin üzerindeydi. Tungata çok sarsılmıştı. Direksiyona çarpan ağzı kanıyordu. Kontrolü ele alabilmek için mücadele etmekteydi. Craig duraklamadı. Kendini yamaçtan aşağı fırlattı. Düşüş soluğunu kesti. Land Rover ilerliyordu. Craig arka kapının üzerine düştü. Kaburgalarının madene çarpıp sarsıldığını duydu. Acı boğazına düğümlendi. Soluğu ağzından ıslık gibi çıktı. Gözlerinde yıldızlar uçuştu. Ama telsiz takımına sarılmayı başarmıştı, bırakmadı. Land Rover'ın ileri doğru fırladığını hissetti. Sally Ann'in acı ve korkuyla inlediğini duydu. Bu ses onu çelikleştirdi, bakışları netleşti. Arka kapıya asılmış sallanıyordu. Ayakları havada uçuyor, yerde sürükleniyordu. Tam arkasında askeri kamyon da barikattan ayrılmaktaydı. Motoru gök gürültüsü gibi homurdanıyor, farları yolu aydınlatıyordu. Karşılarında ise ana yolun T kavşağı vardı. Land Rover yine azami hızına çıkmıştı. Craig kendini viraja hazırladı ama yine de dönerken kolları omuzlardaki yuvalarından çıkar gibi oldu. Tungata iki tekeri üzerinde sola dönüş yapmıştı. Bu sefer kuzeye gidiyordu. Elbette giderdi. Zambiya sınırına uzaklık ancak 100 mildi. Yol yokuş aşağıydı. Çeçe sineğinin istilasına uğramış bu yerde kimse oturmazdı. Sıcaktan kavrulan boş bir alandı orası. Sonunda sınır kapısı ve Çirindu'da Zambezi Nehri'nin bir köprüsü, yanında bir rehin olunca belki oraya varabilirdi. Ya da varmaya uğraşırken kendini de Sally Ann'i de canından ederdi. Craig kendini santim santim yine Land Rover'ın arka masa kaydırmayı başardı. Sally Ann koltukta yığılmıştı. Araba sarsıldıkça başı bir sağa bir sola sallanıyordu. Tungata onun yanında çok uzun boylu, çok geniş omuzluydu. Beyaz gömleği arkadan gelen far ışığında pırıl pırıldı. Craig bir elini bırakıp arka kanepenin sırtına sarıldı, kendini çekip içeriye atlamaya çalıştı. O anda Land Rover ani bir hareketle döndü. Craig de dikiz aynasında Tungata'nın gözlerini gördü. Craig'e bakıyordu. Onu dengesiz düşürmek, fırlatmak istiyordu. Santrifüj kuvveti Craig'i devirdi. Arabanın yan tarafından dışarı attı. Bir tek sol eliyle tutunabilmişti. Yükün ağırlığından kasları ve lifleri çatırdadı. Tüm vücut ağırlığı o kola binmişti. Acıyla soludu. Göğsüne korkunç bir ağrı saplandı ama elini bırakmadı. Yan tarafta sallanarak gidiyordu. Çelik kenar göğsüne bir daha çarptı. Tungata direksiyonu tekrar kırdı, arabayı yolun yanına doğru savurdu. Craig farların ışığında yandaki tümseyin kendisine doğru geldiğini gördü. Tungata'nın niyeti onu yamaçta ezerek Land Rover'dan atmaktı. Kayalarla sert maden arasında parçalayacaktı onu. Craig istemeyerek bağırdı, bacaklarını kıvırıp yukarıya atmaya savaştı. Land Rover'ın tümseye çarparken madenin kayalarda çıkardığı ses duyuldu. Bir şey bacağının aşağı kısmına çarptı, takma ayağın kayışlarını kopardı, takma ayak uçtu gitti. Orası et ve kemikten olsa öldürücü bir durum olurdu bu. Ama Land Rover tekrar yola doğru dönerken Craig o hareketten yararlanıp kendini arka kanepeye attı. Boş kalan kolunu bir anda arkadan Tungata'nın boğazına doladı. Tungata iki elini direksiyondan havaya kaldırdı. Craig'in bileklerine ve dirseklerine sarıldı. Ağzından boğuk sesler çıktı. Boş kalan direksiyon deli gibi döndü. Land Rover yoldan çıktı. Dik kayalık yamaçtan aşağıya doğru kaydı. Tepe takla iniş yaptı. Craig'in kolları açılmış, kendisi uzaklara fırlamıştı. Kas katı toprağa çarptı. Döndü, bir an hareketsiz yattı. Kulakları uğulduyordu, vücudu ezilmişti, çaresiz durumdaydı. Ama kendini toplayıp dizleri üzerinde doğruldu. Land Rover baş aşağı duruyordu, farları hala yanıktı. 30 adım kadar aşağıda o farların ışığı Sally'ni gösterdi. Uyumakta olan bir küçük kıza benziyordu. Gözleri kapalı, ağzında rahat bir ifade vardı. Dudakları çok kırmızıydı. Saçlarının başladığı yerden koyu renk bir yılan gibi kan izi solgun alnından aşağıya iniyordu. Craig ona doğru emeklemeye başladığı sırada aradaki karanlıkta bir başka gölge ayağa kalktı. Kocaman, karanlık, geniş omuzlu bir gölge. Tungata da sersemlemişti. Yarım daire çizerek dönüp duruyor, acıyan boğazını tutuyordu. Onu görünce Craig üzüntü ve öfkeden deliye döndü. Kendini Tungata'nın üzerine attı, çarpıştılar. Göğüs göğüse geldiler. Çok uzun zaman önce dost olarak sık sık güreşmişlikleri vardı. Ama Craig adamın o boğa kuvvetini nasılsa unutmuş olduğunu fark etti. Kasları sert ve güçlüydü. Transkontinental kamyon lastikleri gibi kara ve dayanıklıydı. Craig tek bacağı üzerinde dengesizdi de. Tungata tüm sersemliğine rağmen onun ayağını yerden kesti. Craig yere düşerken elini bırakmadı. Tungata da tüm gücüne karşın kendini kurtaramadı. Birlikte yıkıldılar. Craig yarım bacağını kullandı. Kopuk yerin ucuna geçirilmiş sert lastik kısım savurduğu anda düşmekte olan Tungata'nın vücuduna çarptı. Ağaç gövdesine balta inmiş gibi bir ses çıktı. Tekme Tungata'nın göğsüne indi. Tam kalbinin üzerine. Tungata sırt üstü devrildi ve hareketsiz kaldı. Craig ona doğru emekledi, iki eliyle o savunmasız gırtlağa uzandı. İp gibi kasları tiroid bezinin çıkıntısını hissetti, baş parmaklarını oraya bastırdı ama elleri altındaki vücudun hayatla bağının kopmak üzere olduğunu anlayınca elleri aşağıya kaydı, titredi, Craig soluk soluğa doğruldu. Tungata'yı kayalık taban üzerinde öylece bırakıp Sally Ann'in yattığı yere emekledi. Onu kucağına yatırarak oturdu, başını kendi omuzlarına yasladı. O paçavra gibi cansız vücut, bir eliyle alnından akan kanı gözlerine varmadan önce silmeye çalıştı. Tepelerinde yolun üzerinde gürleyen kamyon acı bir fren yaptı. Silahlı adamlar yamaçtan aşağı koştular, av hayvanına gelen tazılar gibi saldırdılar. Craig'in kucağında Sally Ann uykudan uyanan bir çocuk gibi kıpırdandı, hafifçe mırıldandı. ''Sağdı, hala sağdı.'' Craig ona ''Sevgilim'' diye fısıldadı. ''Sevgilim, seni öyle çok seviyorum ki.'' Sally'nin kaburgalarından dördü kırık, sağ ayak bileği ciddi şekilde burkulmuştu. Boynuna yediği darbeden ötürü çürükler ve şişlikler görünüyordu. Ama kafasındaki kesik yüzeyseldi. Röntgen kafasında herhangi bir hasar göstermemişti. Yine de kalabalık devlet hastanesinde Peter Fungabera'nın ayırttığı özel odada gözlem altına alınmış bulunuyordu. Tungata Zebi ve davasını atanan savcı Abel Quarry onu orada ziyaret etti. Bay Corey kibar görünüşlü bir şonaydı. Londra barosu tarafından davet edilmiş bir hukuk adamıydı. İngilizler gibi giyinir, tüm iyi eğitilmişler gibi Latince deyimleri sık sık kullanır, yalnız bazen tam yerine oturtamazdı. Sizi ziyaret edişim polise vermiş olduğunuz ifadenin bazı yerlerine ilişkin kafamdaki soruları aydınlatmak için diye açıkladı. Yoksa duruşmada vereceğiniz ifadeyi etkilemeye kalkmak bence çok yakışıksız bir davranış olurdu. Craig'e ve Sally'e Tungata'nın serbest bırakılması için yapılmakta olan Matabele gösterilerine ilişkin haberler verdi. Bu ayaklanmalar polis ve 3. Tugay tarafından hızla bastırılmıştı. Harold'un Sean'a olan sorumlu müdürü bu haberleri gazetenin 3. sayfasına yakıştırmış bulunuyordu. Hepimizin asla unutmamamız gereken şey bu adamın bir ipso jure olduğu, kriminal bir eylemde suçlandığıdır. Onun bir kabile kurbanı gibi kahramanlaşmasına izin vermemeliyiz. Tehlikeleri görüyorsunuzdur. Bu olayı ne kadar çabuk mutatis mutandis çözebilirsek herkes için o kadar iyi olacaktır. Craig ile Sally Ann, Tungata Zebibe'nin duruşmaya ne kadar çabuk çıkarılacağını öğrenince önce şaşırdılar. Sonra eni konu tedirgin oldular. Mahkemelerin 7 aylık programı tıklım tıklım dolu olduğu halde ona yüksek mahkeme 10 gün sonrasına gün vermişti. Onun kratında bir adamı 7 ay boyunca kodeste nudis verbis tutamayız diye açıkladı savcı. Kefaletle bırakıp peşindekileri bir çılgınlığa kışkırtmasına da izin veremeyiz. Duruşmadan başka Craig ve Sally'ı meşgul edecek diğer konular da vardı. Cessna uçağı bir haftalık revizyona girip uçabilirlik sertifikası almak zorundaydı. Bu revizyonu yapabilecek tesisler Zimbabwe'de yoktu. Dost bir pilotun uçağı Johannesburg'a kadar götürmesi gerekiyordu. Sally'ın kanatları kopuk bir kuş gibi hissediyorum kendimi diye yakındı. Craig o duyguyu tanıyorum deyip koltuk değneğini yere vurdu. Ah çok üzgünüm Craig. Üzülme, nedense artık kopuk bacağımdan konuşmak beni rahatsız etmiyor, hele de seninle. Ne zaman gelecek bacak? Oxford Morgan onu diplomatik kurye içinde Henry Pickering'e yolladı. O da Hopkins ortopedikteki teknisyenlere çabucak yaptırtacağına söz verdi. Herhalde duruşmada gelmiş olur. Duruşma? Her sözün sonu duruşmaya bağlanıyordu. Kingsley'indeki işler, Zambezi sularındaki evlerin açılışı bile Craig'i Sally'nin yatağı başından ayıramıyor, duruşma hazırlıklarından uzaklaştıramıyordu. Hans Grunwald'ın Kingsley'inde bulunması büyük şanstı. Sally'nin bulduğu Peter Young Husband adlı genç Kenyalı rehber de Zambezi sularını müdür olarak yönetiyordu. Craig bu ikisiyle her gün telefonda konuşuyordu ama kendisi yine de Harare'de Sally'nin yanında kalıyordu. Craig'in bacağı Sally'nin taburcu olmasından bir gün önce geldi. Craig pantolonunun paçasını yukarı çekip birleşme yerini Sally'a gösterdi. Düzeltilmiş, temizlenmiş, yağlanmış, onarılmış diye övündü. Senin kafan nasıl? ''Senin bacağın gibi.'' gülüyordu. Ama doktorlar en az birkaç hafta bu kafanın üzerinde zıplama diye uyardılar. Ayak bileğinden dolayı baston kullanıyordu Sally'en. Taburcu olurken göğsü de hala sargılar içindeydi. Craig onun bavulunu aşağıya Land Rover'a taşıdı. Binerken yüzünü buruşturduğunu görünce ''Kaburgaların acıyor mu?'' diye sordu. ''Kimse oralarımı sıkmazsa idare ederim.'' ''Sıkmak yasak. Kural mı bu?'' diye sordu Craig. Herhalde. Sally'ın sustu, bir an ona baktı, sonra gözlerini indirdi, fısıldadı. Ama kurallar budalalar içindir. Akıllılara ancak yol gösterirler. Craig'in cesareti bu sözler üzerine epey arttı. Zimbabwe Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin Mashonaland bölümü hala İngiliz adaletinin tüm süslü püslü geleneklerini sürdürüyordu. Yüksek kürsünün üzerinde yargıcın başı üstünde kalan duvarda Zimbabwe simgesi olan zırh dikkati çekiyordu. Kürsünün karşısında meşe sıralar vardı. Tanık kürsüsüyle savcının yeri yargıcın kürsüsünün iki yanındaydı. Savcılar ve savunma avukatları uzun siyah cübbeler, yargıç ise kırmızı cübbe giyiyordu. Tek değişen suratların rengiydi. Tepelerindeki beyaz bukleli perukalar, kolalı beyaz cübbe yakaları yüzlerinin siyahlığını daha da vurguluyordu. Dop doluydu salon. Arkadaki ayakta durma yerleri de dolunca mübaşirler kapıları kapadı. Kalabalığın büyük kısmını koridorda bıraktı. Aslında kalabalık sakin ve düzenliydi. Yüzleri çok ciddiydi. Hemen hepsi Matabele'ydi. Matabele Land'dan ta buralara kadar otobüslerle gelmişlerdi. Çoğunun göğsünde Zapu Partisi'nin rozeti vardı. Sanık salona getirilirken aralarında bir mırıltı dolaştı. Arkalardan Zapu renklerinde giyinmiş siyah bir kadın "Bayete, Nikosi Nikulu" diye bağırıp yumruğunu havaya kaldırdı. Nöbetçiler onu hemen yakalayıp kapıdan çıkardılar. Tungata Zebi ve sanık yerinde durmuş, ifadesiz bir yüzle bakıyor, varlığı salondaki herkesi cüceleştiriyordu. Yargıç Domashava bile o ince uzun kemerli mısır burunlu, parlak ufacık kuş gözlü Maşona bile o şahane kırmızı cübbesine rağmen sıradan bir insan gibi kalıyordu onun yanında. Ama Yargıç Domashava'nın yaman bir ünü vardı. Savcı bu davaya onun seçilmesinden çok memnundu. Craig'le ve Sally Ann'le konuşurken bunu iyice belli etmişti. "Ah, o tam persona grata'dır. Şu sırada çok ingremio legis durumda. Adalet yerini bulacaktır, korkmayın." Ülke henüz Rodezya iken İngiliz jüri sistemi kaldırılmıştı. Şimdiki durumda yargıç karara iki ziyah cübbeli yardımcısıyla birlikte varacaktı. Onlar da kürsüde onun yanında oturuyorlardı. İkisi de Shona'ydı. Bir tanesi yaban hayatın korunması üzerinde uzman, öteki ise yüksek rütbeli bir yargıçtı. Domashava isterse onlara uzmanlık dallarında danışabilecekti. Ama son karar yine de kendisine aitti. Cübbesinin eteklerini çevresine yerleştirdi. Deve kuşlarının yuvalarına yerleşirken tüylerini sallaması gibi hareketler yaptı. Sonra kara parlak gözleriyle Tungata Zebive'ye baktı. Bu arada mahkeme katibi suçlama belgesini İngilizce olarak okuyordu. 8 ana suç vardı. Koruma altına alınmış hayvanların ürünlerini alıp satmak, rehine kaçırıp tutmak, öldürücü silahla saldırı, ciddi yaralama amacıyla saldırı, cinayete teşebbüs, tutuklamaya şiddet yoluyla karşı çıkma, motorlu araç çalma ve devlet malına zarar verme. Ayrıca 12 tane de daha küçük suç söz konusuydu. "Tanrım!" diye fısıldadı Craig Saliyan'a. "Mahvediyorlar adamı." "Aferin onlara. Asıldığını görmek hoşuma gider." "Üzgünüm canım ama bunların hiçbiri idamlık suç değil." Buna rağmen duruşmanın açılışı sırasında Craig'in içinde Yunan trajedilerinin başlangıcında duyulan duygular vardı. Bir kahramanın çevresi daha sıradan, daha kötü insanlarla sarılmış gibi bir hava. Craig bu duygularına rağmen Abel Cory'nin açılış konuşmasında konuyu ortaya ustaca serdiğini kabullenmek zorunda kalıyordu. Hem adam pek Latince deyim de kullanmıyordu bu sefer. İddia makamının kalabalık tanıklarından birincisi General Peter Fungabeera'ydı. Komple üniformasıyla pek şıktı. Yemini etti, dimdik durdu. Değneğini bir elinde yumuşak olarak tutuyordu. İfadesini çok açık seçik verdi. O kadar duru, o kadar etkili konuşuyordu ki yargıç not alırken ikide bir de onaylarcasına başını sallamaktaydı. Zapu Partisi'nin merkez komitesi savunma için Londra'dan Bay Joseph Petal adlı bir avukat tutmuştu. Ama Bay Petal bile General Fungabeera'nın ifadesini pek sarsamadı. Kısa zamanda çabalarının yararsızlığını anladı, daha müsait bir av bekleyerek kenara çekildi. Bir sonraki tanık kaçak mal dolu kamyonu kullanan şofördü. Eski Zipra gerillalarındandı. Rehabilitasyon merkezlerinin birinden yeni tahliye edilmişti. Verdiği ifade bölge lehçesinde olup tercüman tarafından İngilizceye çevriliyordu. "Tutuklandığınız geceden önce sanığı hiç gördünüz mü?" diye sordu Abel Cuori ona. "Evet, savaşta onunla birlikteydim." "Savaştan sonra onu tekrar gördünüz mü?" "Evet." "Ne zaman gördüğünüzü mahkemeye anlatır mısınız?" "Geçen yıl, kurak mevsimde." "Rehabilitasyon merkezine girmenizden önce mi?" "Evet, ondan önce." "Bakan Tungata Zebive ile nerede karşılaştınız?" "Vadide, büyük nehrin yakınında." "O buluşmayı mahkemeye anlatır mısınız?" "Fil avlıyorduk, dişler için." "Nasıl avladınız filleri?" "Kabile halkını kullandık, batonkaları, bir de helikopter. Filleri eski mayın tarlasına sürdük." "Bu tarz soru sorulmasına itiraz ediyorum sayın yargıç," dedi Bay Petal ayağı fırlayarak. "Bunların suçlamalarla hiç ilgisi yok." Abel Cuori ilk suçlamayla ilgili diye direndi. "İddianız reddedildi Bay Petal. Lütfen devam edin sayın savcı." "Kaç tane fil öldürdünüz?" "Çok, pek çok fil." "Bir tahminde bulunabilir misiniz?" Belki 200 kadar, emin değilim. Ve Bakan Tungata Zebiven'in de orada olduğunu mu söylüyorsunuz? Filler öldürüldükten sonra geldi. Fil dişlerini sayıp helikopteriyle götürmek için.
Ne helikopteri?
Bir hükümet helikopteri.
İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Bu noktanın ilgisi yok.
İtiraz reddedildi. Lütfen devam edin.
Soru sorma sırası Bay Joseph Petal'a geldiğinde o hemen atağa kalktı.
Size desem ki Bakan Tungata Zebiven'in direniş savaşçıları arasında siz yoktunuz. Bakanı da o gece Karaoyi yolunda karşılaşıncaya kadar görmemiştiniz.
İtiraz kabul edildi Bay Petal. Lütfen sorularınızı eldeki konuya inhisar ettirin ve tanığa zorbalık yapmayın. Baş üstüne Sayın Yargıç. Bay Petal umutsuzluktan yanakları pembe pembe tanığa döndü.
Rehabilitasyon merkezinden ne zaman salıverildiğinizi yargıca söyler misiniz?
Unuttum, hatırlayamıyorum.
Tutuklanmanızdan çok zaman önce miydi, yoksa kısa süre önce mi?
Kısa süre. Tanık suratını asmıştı. Kucağına koydu, ellerine bakıyordu.
Cezaevi kampından o gece o kamyonu kullanma şartı karşılığında salıverildiğiniz ve sonradan burada ifade vermeyi kabul ettiğiniz için de...
Sayın Yargıç diye bir çığlık attı Abel Kori. Yargıcın sesi de 12 kadar tiz ve kızgındı.
Bay Petal rehabilitasyon merkezlerine cezaevi kampı diyemezsiniz.
Nasıl isterseniz Sayın Yargıç, Bay Petal devam etti.
Rehabilitasyon merkezinden tahliye edilirken size bir vaatte bulunuldu mu?
Hayır. Tanık mutsuz bakışlarla çevresine bakıyordu.
Salıverilmenizden 2 gün önce 3. Tugay'dan Yüzbaşı Nıbebi adlı biri sizi ziyaret etmiş miydi?
Hayır.
Kampta hiç ziyaretçiniz geldi mi?
Hayır, hayır.
Hiç mi, emin misiniz?
Tanık soruyu zaten cevapladı diye avukatın sözünü kesti yargıç. Bay Petal tiyatro sahnesindeymiş gibi içini çekti, iki elini havaya attı.
Başka sorum yok Sayın Yargıç.
Başka tanık çağırmak istiyor musunuz Bay Kuari?
Craig bundan sonraki tanığın Timon Nıbebi olması gerektiğini biliyordu. Ama her nedense Abel Kuari onu atladı, Land Rover'ın ezdiği askeri çağırdı. Craig savcılık taktiklerinin böyle birden değişmesi üzerine içini bir kuşku ürpertisinin kapladığını hissetti. Savcı acaba Yüzbaşı Nıbebi'yi karşı taraf avukatının sorularından kurtarmaya mı çalışıyordu? Bay Petal'ın o rehabilitasyon merkezine Timon Nıbebi tarafından yapılmış ziyareti kurcalayacağından mı korkuyordu? Eğer durum öyleyse bunun nedenlerini düşünmek bile korkunçtu. Craig bu yüzden kendini zorlayıp kuşkularını bir kenara itti. Her soru ve cevabın tercüme edilmesi zorunluluğu duruşma sürecini uzatıyor, sıkıcı hale getiriyordu. Craig'in tanık yerine çıkma sırası ancak 3. gün geldi. Craig yemin ettikten sonra henüz Abel Kuri sorularına başlamadan önce sanık yerine doğru bir göz attı. Tungata Zebi ve dikkatle ona bakıyordu. Bakışları birbirine kenetlendi. Tungata sağ eliyle bir işaret yaptı. Eski günlerde av idaresinde birlikte çalışırlarken Craig ile Tungata bu işaret dilini aralarında geliştirmişler, çok da ilerletmişlerdi. Bir sürüyü izlerken, nesil fazlası hayvanları imha ederken ya da katil arslanları öldürürken bu özel dil sayesinde sessizce ve hızla haberleşiyorlardı. Tungata bu sefer yumruğunu kapadı, güçlü parmakları avucunun pembe ayası üzerine kapandı. İşaretin anlamı açıktı. Dikkatli ol, büyük tehlike var. Tungata bu işareti en son verdiğinde Craig hemen dönmüş, yaralı dişi arslanın üzerine atılmakta olduğunu 1-2 saniye farkla görebilmiş, elindeki 458 Magnum'un kurşunu hayvanın kalbine saplandığı halde yine de çarpışmanın şiddetinden Craig yere yıkılmıştı. Bu sefer Tungata'nın işareti sinirlerini ürpertti, kollarındaki tüyler ayağa kalktı. Geçmişteki tehlikenin anısı ve gelecekteki tehlikenin beklentisi korkunçtu. Bu bir tehdit miydi yoksa bir uyarı mı? Craig merakla Tungata'ya bakıyordu. Emin olamıyordu. Çünkü Tungata'nın suratı ifadesizdi. Craig ona bir işaret verdi.
Soru? Anlamadım.
Ama Tungata bunu aldırmadı. Craig de bu arada Abel Kuori'nin ilk sorusunu kaçırmış olduğunu fark etti.
Özür dilerim, tekrarlar mısınız?
Abel Kuori ona sorularını peş peşe hızla sordu.
Mercedes yaklaşırken kamyon şoförünün ona herhangi bir işaret verdiğini gördünüz mü?
Evet, ışıklarını yaktı.
Cevap ne oldu?
Mercedes durdu. İçindekilerden ikisi indi. Kamyonun şoförüyle konuşmaya gitti. Sizin kanınıza göre bu önceden kararlaştırılmış bir buluşma mıydı?
İtiraz ediyorum Sayın Yargıç, tanık bunu bilemez.
İtiraz kabul edildi, tanık bu soruyu dikkate almasın.
Şimdi Bayan C'yi tanığın gaddar pençelerinden kahramanca kurtarmanıza geçelim.
İtiraz ediyorum, gaddar kelimesi.
Gaddar sıfatını lütfen kullanmayın.
Nasıl emrederseniz. O el işaretinden sonra Craig'in ifadesinin sonuna kadar Tungata Zebi ve Matabele Land'ın granitlerinden oyulmuş bir heykel gibi hareketsiz oturdu. Çenesi göğsüne değiyordu ama gözleri bir an bile Craig'den ayrılmadı.
Bay Petal sorularını sormaya kalktığında Tungata ilk defa kıpırdadı, öne doğru eğilip birkaç kelime fısıldadı. Bay Petal itiraz edecek oldu ama Tungata emir verir gibi bir hareket yaptı.
Sorumuz yok Sayın Yargıç diye teslim oldu Bay Petal, dönüp yerine oturdu. Craig'in tanık yerinden eziyet çekmeksizin inmesine yol açtı.
Savcılık tanıkların sonuncusu Sally Ann'di. Peter Fungabera'dan sonra en ağırlıklı tanık da herhalde o oldu.
Burkuk bileği üzerinde hala topallayarak yürüyordu. Abel Kuori hemen ilerledi, elini uzatıp onun tanık yerine çıkmasına yardım etti. Boynundaki çürüğün kara rengi görünen tek yarasıydı. İfadesini hiç kararsızlık göstermeden duru tatlı bir sesle verdi.
Sanık sizi yakaladığı zaman neler hissettiniz?
Ölmekten korkuyordum.
Sanığın size vurduğunu söylediniz, nerenize vurdu?
Boynumun şurasına, çürüğü görebilirsiniz.
Sanığın tüfekle Bay Mellow'a nişan aldığını söylediniz. Sizin tepkiniz ne oldu?
Başka yara alıp almadığınızı mahkemeye anlatır mısınız?
Soruların ardı kesilmiyor. Abel Corey bu tatlı tanıktan elinden geldiği kadar yararlanmak istiyordu. Bay Petal akıllılık etti. Soru sormaktan bir kere daha vazgeçti. Savcılık kendi dosyasını 3. günün akşamında kapatmış oldu. Craig sıkıntılıydı. Bir depresyon içinde gibiydi. Sally Ann'le ikisi çok sevdikleri o biftek lokantasında akşam yemeği yediler. Bir şişe güzel ümit murdu şarabı bile Craig'in neşesini yerine getiremedi.
O Tungata'yı daha önce görmeme meselesi, sonra kamyonu kullanmak şartıyla kamptan salıverilmesi.
Ona inandın mı yoksa diye kaşlarını çattı Sally Ann. Yargıç bile bunun ne kadar uzak bir ihtimal olduğunu saklamadı.
Craig onu apartmanın kapısında indirdikten sonra boş sokaklarda kendi başına yürüdü durdu. İçinde bir yalnızlık duygusu, bir ihanete uğrama duygusu vardı. Ama buna mantıklı bir neden bulamıyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 170.